Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin
hepimize.
Amin. Hocam geçen hafta başlamıştık bir konuya. Onu devam ettirelim biraz diye düşünüyorum. Hani şöyle İslam hayatımızda ne kadar var? İslam'ı ne kadar yaşıyoruz? İslam'dan hayata ölçülerden söz ediyoruz. Bunlar sokaktaki insanımızın ben Müslümanım diyen insanın hayatında ne kadar yer alıyor? Yani din bir değerler bütünü, ölçüler bütünü. Bu ölçüler bütünü hayatımızda ne kadar var, ne kadar yok? Ya da ben Müslümanım diyen insanlar acaba hayatlarında İslam azaldıkça o azalışa bir takım gerekçeler bulma yoluna mı gidiyorlar? Böyle bir psikolojik yöneliş mi oluyor? Bunlar üzerinde konuşuyorduk. Şöyle bir şey var demiştim ben uzunca bir sunuş yaptıktan sonra. Yani mesela insanlar diyor ki evet hayatında İslam azalmış, bir hayli azalmış. Diyor ki İslam bu çağda bu kadar yaşanır diyor. Yani bunun altında bir şey var, yani bir yaklaşım var, gelinen bir kanaat var. Yani İslam falan çağda şöyle yaşanır, bu çağda böyle yaşanır. İslam'ın falan çağdaki insan hayatında kapsama alanı şudur. Bu zamanda işte şu gelişmeler oldu. Bunun İslam'ın insan ve toplum hayatındaki etkinliğinin azalması normaldir gibi bir yaklaşım. Dolayısıyla biraz İslam'ı hani çağlara göre şu kadarı yaşanır, bu kadarı yaşanmaz gibi bir değerlendirmeyi de yaklaşımı da içinde barındıran bir düşünce. Yani bu düşünce tabii İslam nasıl bakar bu düşünceye o bir şey. İnsanlar bu düşünceye nasıl gelir? Bu düşünce hakikaten nasıl bir psikolojik yapı, inanç yapısı, İslam'la alaka? Yani nasıl bir İslami anlayış demektir bu? İslam bunu kabul eder mi? Yani bakın bir yığın sorular var. İsterseniz bunu bir tahlil edelim diyorum şöyle soruların bir ucundan tutarak.
Hocam çok çetin başlıyorsunuz. Çetin.
Yani şeyi. Ama hayatımızın içinde hocam. Yani
ne yazık ki.
Bir de belki bir başka programda yani yaşayamıyoruz ne yapalım psikolojisi de var. Yani İslam'ın o bütün çağlarda yaşanabileceğine inanıp da yani ölçülerde bir kafasında gedik açılmamış. Ama kendisine bir zaaf ifade ediyor. Yani ne yapayım? Gücüm yetmiyor. Zayıf düşürüldüm.
Biz daha önce hocam meşrulaştırma diye bir ders yapmıştık.
Evet. Onun bir benzeri. Evet.
Yani mevcut durumu meşrulaştırıyor.
Meşrulaştırıyor mesela. Bugün o birinci şeyden, çerçeveden biraz bakalım diyorum.
Şimdi herhalde şu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bu vak'a yani bu asırda İslam böyle oluyor. Ne yapalım?
Evet.
Ezilmişliğini kabul etme hastalığı yeni değil. Yahudilerin başına geldi bu.
Evet.
Hristiyanların da başına geldi. Yahudiler Musa Aleyhisselam'dan sonra olmuyor bu işler böyle deyip hahamların uygun bulduğunu
evet.
Din olarak yaptılar. Ona sarıldılar.
Evet.
Ama Allah-u Teala o dini kaldırdı.
Evet.
Çünkü beşer eli değdi.
Evet.
Dine. Beşer kafası şekil vermeye kalktı dine. Aynı şey İsa Aleyhisselam'dan sonra aynısı üç aşağı beş yukarı Hristiyanlar tarafından yapıldı. Yani Allah-u Teala'nın dinine kendi olağanüstü ya da planladıkları şartlar nedeniyle şekil verdiler. Roma şöyle etti, böyle etti gibi sebepler evet. Önemli değil. Yani ortada iki tane Kur'an'ın bize ısrarla örnek olarak verdiği vakıa var. Nedir o? Yahudilerin mevcut durumlarını meşrulaştırma hastalığı. Hristiyanların kendi şartlarına göre bir din oluşturup bu da Allah'ın dinidir demeleri. İkisinin de sonucu belli. Allah-u Teala bu dini kaldırdı. Böyle din olmaz. Bunu tahrif ettiniz. Dedi. Hatta Allah'ın kitabından ayetlerin yerlerini, kelimeleri nasıl evirip çevirip anlam oluşturmaya çalıştıklarını da Kur'an-ı Kerim örnek ifade ediyor.
Evet.
Bu dolayısıyla bizim mevcut durumumuz vakıa, böyle bir durum var. Nedir bu durum? Ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, okuyoruz, öğreniyoruz yaşadıkları İslam'ı. Bizim hayatımıza bakıyoruz. Yani ashab-ı kiramın hayatında gördüğümüz şeylerle sabahleyin gazetelerde gördüğümüz şeyler zıt yöne bakıyor. Bu bir gerçek.
Evet.
Bu bir gerçek. Dolayısıyla bunu yok böyle değildir, biz zorluk içerisinde değiliz, herkes gitsin tam İslam'a sahip gibi yaşasın diyecek bir durum yok ortada.
Evet.
Bu bir gerçek. İkinci durum, Rabbimiz Celle Celaluhu böyle bir durumda ya ilk standardı yakalarsınız ya da iptal her şey. Sizin Müslümanlığınız yok mu diyor bize.
Evet, ne yani, diyor?
Bir çıkış yolu yok mu diyor.
Evet.
Burada Allah-u Teala'nın kullarına kapısını kapatmamasının tecelli eden şekillerinden biri de şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, ne kadar olumsuz şeylerle karşılaşırsa karşılaşsın mümin ve mümin toplum, yahut da ne kadar naçar bir durum olursa olsun, müminin müminliği bakidir.
Evet.
Tek şartla. Tek şart. Müminin yüreğindeki orijinal Müslümanlık kaybolmasın. Yani
yüreğinde kaybolmasın.
Ya ana kor sönmemeli. Yoksa mümin mesela 150 senedir dünya topraklarında Kur'an'ın hükümlerinin ağırlıklı bölümü uygulanamıyor.
Evet.
Bu müminliği müminliğini kaldırmadı. Ama iki türlü sonuç çıktı ortaya. Birincisi, zaten gereksizdi o hükümler. Şeklinde yürekten korun söndüğü pozisyonlar olanlar var. Yüreğinde bu kor söndü. Yani
peki bu şey demin söylediğim İslam bu çağda bu kadar yaşanır sözü, böyle bir korun sönmesi anlamına mı geliyor?
Ne yazık
geliyor?
Ki bu korun sönmesidir.
Evet.
Bu kadar yapabiliyorum başka şey, bu kadar olur bu çağda başka şey.
Başka şey, evet.
O kor sönmüş, iştiyak kalmamıştır. Bu bir tür...
Ama şöyle de bir şey var hocam. Yani gene ben Müslüman kalayım. Yani ama işte şuralarda olmaz.
Ben istediğim gibi trafikte araba kullanayım ama kaza olmasın demek gibi bir şey bu. Makul değil ki. Yani bedeli ödenmemiş. Yokuşunda susanılmamış. Mola yeri hasretiyle yaşanılmamış bir uzun yolculuğu olmayan İslam. Hangi İslam'dır? Yani? Evet. Böyle bir İslam yok. Böyle bir ideoloji olmaz ki böyle bir İslam olsun. Yani evet. Bedeli ödenmemiş ne var bu dünyada?
Evet.
O zaman çocuklarımız da çok şirin çocuklar, yorulmasınlar. İmtihan sonuçları okula gitmeden verilsin onlara. İmtihana girmeden verilsin. Diyor muyuz yani? Diyebilir miyiz?
Evet.
Benim çocuğumu yorma, imtihan etme de sınıf geçsin diyor mu? Diyebilir mi? Yani İslam bir eğitim, bir imtihan,
yani
bir maraton değil mi?
İşte, iman ettik deyivermekle değil mi?
Geri salınacağınımızı yani bu
ayet onun içinde
kuruntu bu hocam. Boş bir beklenti. Yani küçük evden başlayalım, ev şartlarımızda, ev içinde bireysel olarak mahallemizde, camimizde, siyaset yapımızda, toplumumuzda, ümmet coğrafyamızda imtihanlar içinde olacağız hocam. Bu imtihanlar her nesilde devam edecek.
Evet.
Yani ben bir hoca efendinin semenlerinden birisi Türkiye'deki mevcut gelişmeleri, işte Müslümanların rahatladıklarını vesaire gündem ettiğimiz bir aile sohbetinde dedi ki, bizim hoca efendi diyor ki elhamdülillah ibadet vakti geldi diyor dedi. Dedim bu ne biçim cümle ya, bunu sen bir hoca efendiye yanlış mı hallediyorsun dedim.
Evet.
Dedim ibadetin vakti gelmemiş miydi? Hıra'da geldi, bir daha gitmez o vakit. Ya demek istiyor ki dedi, yani oturup ibaret yapma vakti geldi elhamdülillah. Dedim ya sen yanlış anladın, ya senin hoca efendin hoca efendi değil. Evet. Bir şey anlamıyor. Bu ne demek biliyor musun? Artık sabah namazı kılmaya gerek kalmadı. Vakti geldi, yani rahat ettik, kıyamet koptu demek. Rabbimiz bizi imtihan edecek ya. Hıra'dan başladı, bu Hıra'daki günde başladı. Hatta Adem Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği gün başladı. Son insan son nefesini verinceye kadar devam edecek. Ve bu mücadele bitmeyecek. Biz yani bir devrim yapıp bir kenara çekilmek isteyen siyasi bir grup değiliz ki. Biz insanlığın genlerinde bulunan şeytanın müdahalesine açık alanlarla ilgili koruma görevli bir kadroyuz. Evet. İnsanlık için çıkarılmış bir ümmetiz. Bizim sorunumuz bitmez, derdimiz bitmez. Rahat ettiğini zannettiğin gün battın sen zaten.
Evet.
Yani rahat ettim dediğin an, elektrik bugün çarpmaz dediğin zaman sen öldün. Evet. Tutacaksın, elektrik çarpacak seni. Bu sebeple bizim sorunlu bir dünyada yaşıyoruz. Dünya sorun görmeyeli zaten. Oh be, ibadet vakti geldi. Hayır, ibadeti yanlış anlamışız biz. İbadetin hep vakti gelmişti. Öyle huzur içinde gökleri düşünerek, cenneti düşünerek namaz kılmak peygambere bile çok nasip olmadı.
Nasip olmadı.
Yani aleyhissalatü vesselam. O manada bir ibadet olmaz.
Evet.
Ama Rabbimin imtihanına cevap verme manasında hep ibadet halindeyiz zaten elhamdülillah.
Amen,
bunu idrak etmemiz gerekiyor. Burada bazı Müslümanların işte ne yapalım bu zamanda bu kadar olabiliyor dediğiniz şey kabullenilmiş, özümsenilmiş bir laikliktir bence.
Evet.
Yani biz laikliği kafirlerin siyaset odakları eliyle bize sindirmeye çalıştıkları bir konu olarak hep görüyoruz. Ama esasen laiklik bir şeytan sistemi olarak bizim de içimize gizli yollarla sinmiş olabilir. İşte Yahudilerin örneklendirdiğimiz bu uygundur artık demeleri, Hristiyanların Roma'ya sürtüşmeyelim bari İncil'den bu hükümleri kaldıralım dedikleri sıkıntılar o zamanki laiklik anlayışıydı. Şimdi de yani bu kadar olur, zorlamaya gerek yok. Faiz konusunun üzerine gitmeyelim. Yani gençlerin ahlakıyla da fazla ilgilenmeyelim canım, evden kaçacaklar denen hastalık özümsenmiş ya da İslam adıyla kullanılmış bir laiklik. Laiklik hastalığıdır. Dolayısıyla bu bir istiğfar ve dönüş gerektiriyor. Yanlış bir yol bu. Yani Müslüman hiçbir işte yapmayabilir. Yani mesela Allah-u Teala'nın kitabındaki 100 hükümden 99'unu uygulayamayabilir. Neden diye irdelendiğinde beceremiyorum, yapamıyorum ama ilk fırsatta Rabbime döneceğim demesi bir tavırdır.
Bu bir tavırdır. Evet.
İkinci tavır da nedir? Görmüyor musun işte Amerika'nın durumunu, Avrupa'nın durumunu? Başka türlü nasıl olacak ki deyip Allah'ın hükmünün tıkandığını, çıkmaz yola girdiğini vehmetmesi de bir tavırdır. Bunun adı Müslümanlık değildir. Gavurluk demeyelim biz. Ama Müslümanlık bu değildir diyelim. Yani bu kafirdir demeyelim. Çünkü ona temas etmek istiyorum. Neslimiz yani bunu bilerek yapmıyor. Büyük bir cahillik var.
Buraya sürükleniyor bir anlamda. Yani
büyük bir cahillik var. Öğrenmeye tenezzül etmiyor, fırsat bulamıyor. Ya da internette yazdığı iki kelimenin karşılığını bulunca çok şey öğrendiğini zannediyor. Hayret ediyorum hocam. Yani Rabbim lütfetti. 5 yaşından beri bu rahlelerin üzerindeyiz. Yarım asır hocam. Yarım asır. Şaka bir değil. Yüzlerce hocam oldu. Onlarca icazet aldım. Yani elhamdülillah. Fakat bildim biliyorum kelimesini ödüm patlıyor kullanırken.
İmam Gazali'nin o sözü var değil mi? Bilmediklerimi ayağımın altına koysa.
Ebu Yusuf'un o sözü hocam.
Ebu Yusuf'un o söz.
Ebu Yusuf'un. Yani ki hakikat bu. Kime ait olduğu önemli değil.
Tabii.
Fakat ortada büyük bir gerçek var hocam. İnsanlar mesela işte Kudüs diye bir şey yazıyor internete. Kudüs şurasıdır diye okuyor. Kudüs hakkında Kudüs, uzman hissediyor
Kudüs kendini. Alimi oluyor. Evet.
Yahut da fıkıh konusunda İslam'da şu var mı? Diyor ki mesela çok hoşuma gidiyor. Bir mizah konusu olarak hoşuma gidiyor bu.
Evet.
Soru soruyor, diyor ki ben bu konuyu araştırdım, bunu biliyorum elhamdülillah. Bir iki meselesini anlamadım diyor. Araştırdım dediği İlahiyat fakültesinde bir adamın 3-4 defa doktora tezi yapacağı bir konu yani. Evet. Bunu araştırdım dediği de
ansiklopedide okumuştur.
Ansiklopedi kim okuyacak hocam?
Google yetiyor.
Bir yerde bakmıştır yani.
Google Hazretleri diyorlar ya.
Ansiklopedi baştan aşağı okuyacaksın hocam. Bayağı mesele yani ansiklopedi. Ansiklopedi ilim oldu hocam.
Doğru.
Çünkü
doğru.
Baştan sona kadar okumadan bir şey çıkmıyor. Doğru. Bu tarattırıyor, o kelimeyi buluyor orada. Araştırdım bu konuyu anlıyorum diyor.
Evet.
Ben size bakıyorum anlıyorum dediği şeyin kenarında duruyorum da.
Evet.
Bu ilmin anlamanın böyle basit bir kalıba sunulduğu yani ben filan ilacın ismini duyunca doktor oldum zannetmek kadar güldürücü bir seviyeye gelmiştir. Bu bir neslin kaybı yani bir nesil bu hususta ciddi bir şekilde mahrumiyet yaşamış. Ben bunu müsaade ederseniz şuna benzetmek istiyorum hocam. Hani bu topraklarda bir zamanlar Kur'an ve ezan okunmadı ya
evet. İşte
halk evlerinde filan nesil yetişti. İşte onlar bir 40 sene sürdü 3 aşağı 5 yukarı değil
tabii,
mi?
Tabii.
Şimdi belki 80 yaşlarında olan o nesil İslam'ı hasretle yaşamak istiyor fakat hiçbir şey bilmiyorlar.
Evet. Belli
onların öğrenme çağları yani öğrenme fırsatı buldukları zaman.
Hocam benim annem hep söyler 60 küsur yaşlarında Kur'an öğrendi. Ve torunundan öğrendi.
Ya
torunundan öğrendi. Yani işte onların yetiştiği çağlarda bu imkan olmamış yani.
Şimdi öyle bir nesil geldi değil mi?
Evet.
50 yarım asır yaklaşık olarak
tabii.
Sıfır İslam kültürü oldu. Şimdi de hocam bu son 15 senedir bu internet gücü sayesinde aslında sıfır olan ama sembolik bir iki rakamla bir şey bildiğini zanneden bilir bilmez bir nesil geliyor.
Evet.
Hatta hocam çok enteresan isim zikretmeyeyim. İstanbul'daki bir ilahiyat fakültesinden 5-6 tane hanım kız ziyaretime geldiler. Dersleri dinliyorlarmış filan. Dediler ki biz senden yol haritası almak istiyoruz.
Hı hı.
Son sınıftayız, mezun olacağız, yüksek çalışacağız filan. O günde Lübnan'dan kitaplar sipariş vermiştim. Onlar gelmişti. Masama koydum da Ebu Kutlu Hocam'ın vasiyetidir. Fiiristini ve ön sözünü okumadığın kitabı dolaba koyma dedi.
Güzel.
Bu ben talebe
kardeşlerim. En azından ne var kitapta?
Fiiristini
arayacağın
önce
zaman.
Fiiristini inceleyeceksin dedi. Sonra ön sözünü okuyacaksın. Kütüphane öyle koyacaksın. Yoksa o kalır raflarda demişti.
Doğru.
Yani önce bir barkod numarası veriyorsun. Hakikaten ben de kitapları masama koydum. 50-60 tane kitap var. Böyle diyelim ki yani bir sandık kadar bir duruyorlar masamın üstünde. Muhabbet için onlar baklar ki ben böyle çok sert biri değilim. Hocam dedi bu kitapları okuyacaksın mı dediler. Dedim yok hocamın vasiyetidir böyle yapacağım dedim. Yani bunları ne kadar da okursunuz dediler.
Hmm.
Derken okumaktan laf açıldı. Ben dedim ki kızlar siz ne okumaktan ne anlıyorsunuz? Müsaade edin ben bunu söyleyeyim size dedim. Bu sene sonuna geldik değil mi dedim. Evet dediler. Bu sene toplam ne kadar kitap okudunuz dedim. Bu masamdakiler kadar okudunuz mu dedim. Nasıl hocam dedi bir tanesi. Ya dedim bu masamda bana bugün okuyacağımı söylüyorsunuz. Bunları okuyacak mısın diyorsunuz. Ben de size bir eğitim yılı içerisinde okuduğunuz kitabı soruyorum. Hocam kızım bir tanesi kalktı. Bu sene dedi hocalarımızla imtihan vermek için okuduğumuz kitapları soruyorsanız ben size örneklendireyim dedi. Masamdan 4 tane kitap aldı. Onlar böyle iyi uzun bir adamın karışıyla bir karış yapar kalınlığı işte.
Evet.
Yani 20-25 santim kalınlığında bir kitap. Bu kadar okuduk desek herhalde yalan olmaz dedi. Ama imtihana girdiklerimiz bu kadar da değildir dedi. Dedim kızlar ben bir hafta içinde bu kadar kitap okusam cahil kaldım diye hasta olurum dedim. Siz dedim ümmeti Muhammed'in alimeleri olacaksınız da.
Evet.
Yani bir yıl içinde toplamı 2000 sayfa yapmaz bir kitap mı okudunuz siz dedim. Ama derslerimiz iyi bilen
gene iyi okumuşlardı.
Tabii dersleri iyi oldu ve bunlar çok hoş bir şey hocam.
Gene iyi okumuşlar.
Bir hoca bildikleri birinden ilim yolunda bir şeyler öğrenmeye gelmişler.
Tabii.
Ben de onlara eski hocalarımızın ne kadar kitap okuduğuna, ilme ne önem verdiklerine örnekler verdim. Hatta Emin Saraç hocamdan bir Mustafa Sabri Efendi'nin bir kitabını almıştım ben. Onun dipnotlarını, kenarına yazdığı notlarını bana al sen de kopyala kitabına demişti. bir alemin, bakın dedim, kenarına yazdığı notlara bakın. Bir okuduğu kitabın kenarına notlar yazmış Mustafa Sabri Efendi. Bir bak dedim, bu da bir kitap. Yani ya, kenarına düştüğü notlar bir kitap.
Bir kitap oluyor.
Böyle okuyor bu adamlar. Derken şunu gördüm hocam. Kızlar çok iyi niyetli. Bana biz sizin tekrar gelip istifade edelim dediler. Onlara da ben yani program yaptım, gelin dedim. Kitap okumayı öğrenmiş olun siz. Kendiniz okuyun diye örnek verdim. Evet. Şimdi hocam iyi durumda, okuyan durumdaki bir alemin bir haftada tuttuğu notlardan daha az kitap okumuş bir yılda.
Evet.
Böyle bir dönemi ben şöyle görüyorum. Yani biraz sözü dolandırdık herhalde. Yani diyoruz ki hep biz işte bir nesil Kur'ansız, ezansız büyüdü. O nesil bir facia olarak şu anda karşımızda duruyor. Çoğu da öldü gitti, Allah mağfiret etsin imanlı gidenlerini. Şimdi de bir nesil var hocam. Kitapların adını biliyor. İlmi suistimal ediyor. Çok bildiğini zannediyor. Aslında hiçbir şey bildiği yok.
Evet.
Yani Google denen bir motorda yaptığı aramayı ilim zannediyor.
Evet.
Öbür alim de aylarca uykusuz kalmış. Bir tez yazacağım diye sabahlara kadar yani masanın başında uyuyakalmış birisi de alim oluyor. Bu da çok biliyor. Zannediyorum ki inşallah böyle olmaz. 50 sene sonra böyle radyolarda program yapanlar, bir nesil var şu anda, bu nesil çok şey bildiğini zannederek 50 seneyi boşa geçirmiş. Denecek herhalde.
Evet.
Ki korkuyorum. Çünkü bilginin ne olduğu unutulmuş durumda şu anda. Çok
evet,
biliniyor, zannediliyor. Aslında bilinen bir şey yok. Başlıklar üzerinden ve siyahla altı çizilmiş ya da kalın yapılmış, italik yapılmış rakamları okuyarak bildiğini zanneden bir nesil
buradan
var.
Şeye mi geliyoruz hocam? Yani
bilgi eksikliğimiz var, bunu bilgi, itiraf edelim diyorum.
Bilgi eksikliğimiz var. İslam'ı da bilmiyoruz. Çağı da bilmiyoruz. Dolayısıyla İslam'ın bu çağda yani tıkanıp tıkanmayacağı kanaatine varmak da herhangi bir bilgiye dayanmayan bir kanaat oluyor.
Ya, çok güzel. Allah evet, razı olsun. Önümü açtınız yani. Şimdi İslam tıkandı diyenler.
Evet.
Önceki benzetmeye dönelim. Roma baskısından Hristiyanlığı yaşayamıyoruz diyorlardı, değil mi?
Evet.
Ortada bir Roma vardı. Asıp kesiyordu muvahhidleri. Onlar evet, da tahrif ettiler dinlerini. Tamam. Bu bir özürdü Hristiyanlar için. Kabul evet, etmedi bu özrü Allah. Ayrı bir konu.
Bu zamanda da hani çağdaş Roma bir kültür halinde abanıyor, öyle diyelim hocam.
Doğru.
Yani öyle bir işte küresel kültür var ki o işte İslam'ı, muvahhid bir dini diyor ki sen şu alanlarda olamazsın bu çağda diyor mesela. Böyle bir şey bu ve bunu Müslümana da kabul ettiriyor. Yani öyle bir durumda.
Sıkıntımız burada hocam.
Evet, evet.
Çünkü bize Rabbimiz Roma size baskı yapmayacak diye bir garanti vermedi ki.
Tabii ki.
Aksine ne dedi? Ayeti bu şekilde anlayalım. Roma sıkıntısından dolayı dinlerini yaşamayanlar gibi, yaşayamayanlar gibi bir sıkıntı çekmedikçe siz de rahat edeceğinizi mi zannettiniz dedi. Yani.
Hatta şimdi söyleyeyim öyle hocam. Mesela Roma gibi bir baskı. Türkiye'de yaşamış bunu. Diyelim ki ezan konusunda dini hükümler. Ama o baskılar bazen hani müminin imanını da artırıyor.
Artırdı.
Bağlılığını artırıyor. Daha çok sahip çıkıyor ona. Ama hani bu bir hava haline, iklim haline geldiğinde hani zaman içerisinde dönüşüyorsunuz. Deniyor ya hani haşlanmış kurbağa sendromu diye bir şeyden bahsediliyor. Malum.
Ama şu anda hocam evet, Roma baskısından ziyade liberalizm baskısı.
Ha işte onu demek istiyor. Yani. O bir iklim. Onu teneffüs ediyor insanlar ve ya liberalizmden başkası olmaz. Hatta evet.
Bu mazeretimiz, onu söyleyecektim. Roma baskısından dolayı ben İncil'i okuyamadım, yaşayamadım diyenlerle aynı noktada değiliz hocam.
Evet.
Roma silahıyla onu yapıyordu. Bize dondurmasıyla yaptırıyor bunu şimdi.
Evet, evet.
Yeme dondurma. Evet. Demek ki burada nefis mücadelesi aynı, söz konusu.
Aynı.
Yani biz nefsimize mağlup oluşumuzu Roma kültürünün arkasına sıkıştırmaya çalışıyoruz. Yani esasen mağlup olduğumuz Batı askeri değildir. Batının
evet,
dondurması, Batının cazibesidir. Şehvetlerimizi gıdıklamasıdır.
Evet, evet.
Yani biz gıdıklanmış şehvetlerimizle keyif yaptık. durum kötü, zaman kötü deme hakkına sahip değiliz. Bizden önceki nesil jandarma dipçiği altında bu hayatı yaşadılar ve Müslümanlıklarını korudular. Allah onlara rahmet etsin, bize İslam aktardılar.
Elhamdülillah.
Ama şimdi biz zevklerimizden ferahat edemediğimiz için, yani hiç masraf etmeden zengin olmayı, çalışmadan zengin olmayı düşünen bir insan gibi biz de bedelini ödemeden İslam'ın sahibi olmayı ve bizim de keyfimize uyum sağlamış bir İslam sahibi olmayı aradığımız için tıkanıyoruz. Bu sebeple diyorum ki ne olduğunu bilmiyoruz İslam'ın. Öğrenirken yüzeysel öğrenmeye çalışıyoruz. Kağıt parçalarına değer veriyoruz. Yani ünvanlar, isimler, koltuklar değerli oluyor. Bu arada ümmeti Muhammed'in önünde duran aleyhissalatü vesselam mütefekkirlerimiz, alimlerimiz, şeyhlerimiz, kimse ümmetin önünde duran öncü kadrosu, yani bu ümmetin gelecek din hassasiyetini omuzlarında hissetmesi gereken kadrolar, alimlerimiz en başta, meşayihimiz onlarla beraber, mütefekkirler, sizler, yazarlar, çizerler, günlük olayların bir kenarına çekilip de ümmetin geleceğiyle ilgili projeleri konuşamıyoruz. Mesela diyelim ki imam hatipler açılıyor. İmam hatiplerin açılıyor ama yazarlarımız o günden itibaren binanın çok şey getirmeyeceğini, bunun içini doldurmanın asıl mesele olacağını gündeme getirmeliydiler. Yani alkış yapma yerine ya da bina buraya değil de öbür sokağa yapılacaktı deme yerine mevcudun nasıl ihya edileceğini ya da aktif hale getirileceğini konuşmamız gerekiyor. Mesela camiler yapılıyor, işte Çamlıca'ya cami yapılıyor. Olmayan filan sanayi tesisinde cami, artık devlet, işte TOKİ mesela bir yerde bir semt kurarken önce camisini yapıyor. Elhamdülillah, büyük bir nimet. Ama 3000 konutluk bir yerde bir cami var, sabah namazında 3 kişi var gene.
Evet.
Demek ki yapılaşma sadece beton armadan ibaret değil, ruh yapılaşması diye de bir yapılaşma gündeme getirmemiz gerekiyor bizim.
Evet.
Ama bu halkın vazifesi değil belki. Halkın vazifesi değil. Bunu ben özellikle haseten vurguluyorum. Yani çocuklarımızı yaz tatilinde camiye getirip abdest öğretiyoruz. Her sene abdest öğretiyoruz. Mübarek abdest unutulmaz ki ya. Bir sene öğrendik abdesti. Öbür sene çocuklarımızı hayatın öbür bölümüne taşıyalım. Hoca efendilerimiz İslam'ın daha geniş alanlarını öğretsinler. Artık şöyle bir örnek vereyim istersen. Bütün fıkıh kitaplarında der ki fıtır sadakası, yani Ramazan-ı Şerif'teki fıtır sadakası, sabah namazı kılındıktan sonra bayram namazına kadar olan süre içerisinde verilir. Yani 2 saatlik bir vakittir en kötü, en geniş ihtimaliyle. Sabah namazı kılınır, fıtır sadakası verilmediyse Ramazan'ın son gününde verilir. Bayram namazı kıldı mı imam, fıtır sadakası gitti. Vermek mümkün değil. Bir imam efendi bayram namazı kıldıktan sonra fıtır sadakasını anlatan hutbe niye okur?
Niye okur?
Bu vakit israfı mıdır? İnsanlarla istihza mıdır?
Farkında değildir belki.
O zaman ne konuşacağımızı, ne planlayacağımızı bilmiyoruz.
Evet.
Yani bu bayramı koruyalım diye bir hutbe okursa fıtır sadakasından daha önemli.
Evet.
Çünkü bayram haleti ruhiyesinin korunması diye bir sorunumuz var. Yani buradan tokalaşıp gitmeyelim. Bu hal içimizde baki kalsın demesi daha önemliydi. İşte hocalarımızın tutumundan, yazarlarımız, çizerlerimiz hep mevcut durumu hemen yorumlama sıkıntısı yerine geleceği planlama yapmamız gerekiyor. Bir önceki neslimiz, yine onlara rahmet diliyorum Allah'tan, yani imanımızı kurtaralım, aman aman ileri gidecek bir hal yok diyebilirlerdi.
Evet.
Zulüm diz boyu, yani hak hukuk diye bir şey yok ve cahil bir nesil, İstiklal Savaşı'ndan çıkmış, yani çok zor bir şart.
Evet,
Allah
evet.
Tekrarından muhafaza buyursun. Evet. Yani hesabı kitabı bile planlanamayacak bir durum. Ama şimdi biz artık 100 yıl sonrasının hesapları üzerinden dinimizi yaşamak durumundayız. Aksi takdirde işte başımıza gelen sıkıntı, internette gördüğü her haberi din zanneden bir insan, kim konuşuyorsa televizyonda, yani çok basit bir örnek, bir Müslüman gelip ya diyor Efendimizin işte filanca hanımıyla evlenmesini dün bir adam anlattı televizyonda. Yani aklım karıştı diyor. Sonuna kadar nasıl dinledin sen bunu ya? Evet. Ne demek aklın karıştı? Yani evet, bir Müslümanın bunun aklını karıştıracak bir şeyi saatlerce izleyebilmesi de bir sorun. Çünkü neden? Ne verirsen alınacak gibi görülüyor bilgi. Halbuki bilgi öyle değil. Yani benim hayatım, dinim, imanım gibi eczaneden gördüğüm her ilacı alıp içmediğim gibi her bilgiyi de kullanmamam gerekiyor. Düşünmek zorundayız. Yani burada üstadım benim kanaatim bir bilgi kirliliği de söz konusu.
O çok bilgi kirliliği şey dediğimizde aslında orada o bilgiyi sunanların zihinlerindeki kirlenmeden de söz etmek lazım hocam. Yani bir mesela sokaktaki insanın hayatında İslam'ın azalması hakikaten bir nefsi şeylerle bağlantılı olabilir. Ama diyelim bir ilahiyat hocasının diyelim yani İslam'ı bu çağda azaltmasının, çerçevesini daraltmasının o ayrı bir şey gibi düşünüyorum. Yani o tarz hadiseler de var. Ne yazık ki bu zamanda yani işte tarihselcilik vesaire gibi malumunuz. Yani İslam'ın şu alanı şu tarihte, bu alanı bu tarihte kaldı. Bugüne de kala kala şu kaldı gibi bir ilahiyat çerçevesi de var. Yani asıl bilgi kirlenmesinin orada olduğunu düşünüyorum.
Kirlenirken hocam, bizim gibi avamdan biri %3 kirleniyor.
Evet.
Etki oranım %3 ama ümmeti Muhammed'in tefsir hocası, hadis hocası, fıkıh hocası olacak bir %90 kirleniyor.
Evet.
Yani onun kirliliği yani o regülatör durumunda olduğu için toplumda, nesilleri yetiştirecek bir durumda olduğu için, din öğreten durumda olduğu için çok ciddi. Onun kirliliğinin etkisi bizim sıradan insanların kirliliği gibi değil ki. Yani 100 tane öğrencisine konuşan bir ilahiyat hocası, bir imam hatip öğretmeni yarınki 1 milyona konuşuyor gibi evet, konuşuyor. Çünkü onlar öğretmen oluyor, imam oluyor, hoca oluyorlar ve insanlara yön veriyorlar. Dolayısıyla kirlilik yani baştan kokuyor ya balık.
Evet.
Hocalardan kirlenme başlıyorsa başlıyor tabii. Sırf bu yüzden işte toplumumuzda bunca büyük uluslararası global sıkıntılarımıza rağmen herkesin sorduğu bir sorudur. Niye hocalar ittifak edemiyorlar bir konuda? Nasıl ittifak etsin? Bu bakıyor ki İmam-ı Azam'dan aldığımız miras yok sayılıyor bu adamın gözünde. Kendisini teyakkuza geçiriyor. Ondan uzak duruyor. Mesafe koyma ihtiyacı hissediyor. Koyması da gerekiyor. Öbürü de ya benim icatlarımı nasıl kabul etmiyor bunlar diye zaten evet, mesafe koyuyor. Burada üstadım çok ciddi bir şekilde ümmet olarak, Müslümanlar olarak biz büyük bir imtihan içinde olduğumuzu anlamak zorundayız. Camilerin çokluğuna,
evet,
Kur'an kurslarının, medreselerinin çokluğuna, hacca gidenlerin ancak Kur'an ile hacca gidebildiğine aldandığımızı zannediyorum.
Ne tür yani başka ondan çok daha önemli problem diye gördüğünüz şey ne hocam?
Bir kere filanca milyon insan hacca gidiyor.
Evet.
Güzel. Türkiye'de ancak 10 senede sıra geliyor insan hacca gidebilmek için. Bu aslında muhteşem bir
mesela
şey.
Mesela şöyle bir soru mu? Yani hacca gidenlerin genel hayatında, bütün hayatında İslam ne kadar var?
Onu ayrıca irdelememiz gerekiyor. Doğru. Evet. Siz o zaviyeden bak. Ben onu
evet,
demiyorum.
Evet.
Hac İslam'ın ne kadarı?
Evet.
Evet. Hacca gitmek
temel rükünlerinden birisi.
Tamam ama hacca gidince İslam yeryüzünde ne kadar gerçekleşmiş olacak? Yani bir Müslüman hacca gitti, selamun aleyküm cennete mi oturuyor? Başka bir işi yok mu? Hayat nerede? Hayatın yüzde kaçı hac?
Evet.
70 yaşında hacca giden birisinin bir ayını işgal ediyor hac. Esasen de 3 gününü, bir ayını da değil, Arafat ve Mina ile beraber 3 gün. Yani o 70 senenin gerisi nerede? Yani bir hac üzerinden nasıl bir ya da geçen hafta yemek yemiştim ben diye bir hafta hayatım düz mü devam ediyor yani? Bir defa mı yemek yeniyor bu dünyada?
Bizim bir süredir Allah'a bağlı bir hayat konulu konferanslarımız oluyor da hocam. Tam da bunu anlatıyoruz. Yani hayat çok daha kapsayıcı bir şey. Değil mi? Yani ibadet zamanından çok daha öte bir hayat var yani. Ve o hayata, mesela o hayatta insanın Allah ile ilişkisi nasıl olacak? Ya da İslam'la ilişkisi nasıl olacak?
Şimdi haccın yayılma oranını kuradan ölçüyoruz. Haccı konuştuk evet. Madem. Haşa haccın azametini hafif görmek kafirlik olur. Onu konuşmuyoruz.
Evet.
Ama bu ülkede işte senede 10 kişi hacca giderdi de şimdi 10 milyon insan hacca gitmeye hazır. Övünülecek bir şey bu.
Tabii.
Ama bu hac gelişmesini bir yüzdeye vuralım. %1500 hac ilerlemiş 1950'ye göre. Kabul. Muhteşem bir şey. 1950'ye göre faiz yüzde kaç ilerlemiş bu topraklarda? Yani bir hesap, iyilik ve kötülüklerin tabii tartılacağı bir ahirete gidiyoruz biz. Artı ve eksik tabii konusu bu. Yani hac 1950'ye göre %1500 ilerledi diyelim. Yani Müslümanlar arasında nüfuz etmesi, yayılması, uygulanması, pratiği açısından haccı bu kadar ilerledi diyelim. Buyurun bunu faize yayalım. Yüzde kaç milyon oldu 1950'ye göre faiz? Yani ben hac konusunda 10 adım kat etmişim, faiz de 1000 adım gelmiş bana.
Orada gerilemişim.
Gerilemişim.
Zihnen de gerilemişim.
En vahimi zaten faizi düşman listesinden çıkarmışım.
Çıkarmışım. Yani.
Çıkarmış toplum. Evet. Yani bir caminin avlusuna bir banka bankamatik koyabiliyor.
Evet.
Değil mi? Vaki bir mesele
evet,
bu.
Evet.
Oradaki imamından vesairesine kadar ya devletin arazisi koymuş adam deyip namaza geçiyorlar. Ama Rabbimiz bu caminin kapısında bu banka ismi varken ne der acaba diye endişe etmiyorlarsa hacca gidenlerin sayısı bizi aldatıyor o zaman.
Evet.
Artı mesela hac konusu belki çok biraz daha kenarda duran bir konu.
Şimdi şöyle diyorum hocam, mesela günlük 5 vakit namazımızın günümüzde aldığı süre diyelim 1-1,5 saat.
O kadar almaz.
Almaz.
Hep yani camide kılarsak.
Yani evet, camide. Şimdi geriye kalıyor 23 saat. 23 saati insan nasıl yaşayacak? Değil mi?
Ha, o zaman serbest hocam 23. Evet. Ama o bir saati bütün sayacağız. Hayat hep İslam. Ama 23 saatini keyfe göre yaşayacağız gibi bir sahne
işte
çıkıyor.
Onu demek istiyorum. Yani
Yahudilerin yaptığı buydu evet hocam. Hristiyanların yaptığı buydu. Mesela şu anda hocam gençliğin durumu nedir? Sizin ve benim çocukluğumuzda ben yarım asırı devirdim. Hala izin alıyorum babamdan bir yere giderken. Ne onun parasını kullanıyorum, ne bana bir yok diyor, ama hele şehir dışına çıkarken bir emriniz var mı, çıkıyorum diyorum. Annem babamın ruhsatı olmadan çıkamıyorum hala. Şimdi 1950'lerdeki gençliğiz biz, değil mi?
Evet.
Yani biz böyle yetiştik. Bunun da belki bu kadar da olmaz denecek tarafı var, ama şu anda doğan büyüyen gençler ne durumda hocam? Bırak sormayı. Evet. Adam bir yerine koyuyor mu babasını? Annesini insan yerine koyuyorlar mı, yoksa arkadaş gibi mi? İşte bilgi mi veriyor bir yere giderken? Ben falan yere gidiyorum, akşam gelmeyeceğim, haberiniz olsun mı diyor şimdi?
Evet.
Şimdi burada yüzde itibariyle o gün gençlerin din, ahlak, efendilik, nezaket durumunu ölçelim. Ne durumdaydık? Şimdi gençliğin durumunu ölçelim. Ondan sonra da imam hatiplerin sayısı arttı, camilerin sayısı arttı. Diyanet her binanın altına bir Kur'an kursu koydu. Bunları bir ölçelim. Yani Diyanet'in belki bilmiyorum rakamını, tabii 20-25 bin Kur'an kursu var Diyanet'te. Ama bu 25 bin, 30 bin Kur'an kursu 1945'te sıfırdı.
Evet.
Sıfırdı. Ama insanların ahlakı, Kur'an eksenli, Kur'an'dan kaynaklanan nezaketleri, efendilikleri, şeriat terbiyeleri 1945'te sıfır Kur'an kursu olan zamanda neydi? Değil
evet
mi? O zaman mesela en azından şöyle düşünelim, siyasi bir lider, o zaman 1945'in lideri hanımıyla mitinglere gitmiyordu mesela. Hanımıyla sağa sola gitmiyordu değil mi? Bir,
evet.
En basit örnek mesela, niye toplum bunu kabul etmez diyordu. Halbuki din kaldırmış adam.
Evet.
Ama aile konusunda hala Kur'an terbiyesinin kırıntıları duruyor.
Toplumda duruyor evet.
Hiç onu ahirette kurtarmayacak bir şey bu, ama toplum hala Kur'an terbiyesini tutuyor. Şimdi 25 bin 30 bin Kur'an kursu var. Şu kadar İmam Hatip Lisesi var. Şu kadar İlahiyat Fakültesi var.
85 bin cami var hocam mesela.
Hocam ne muhteşem bir rakam bu ya. Evet. Ama yüzde kaç Kur'an kalıntısı gençlerde?
Evet.
Anne baba hakkı açısından, kardeşlik hukuku açısından, toplum ahlakı açısından, haramlara karşı refleks açısından.
Yani, hocam işte o dinin hayattaki azalması dediğimiz hadisenin.
Dinin sembolik değerleri büyüyor, evet, özü kalmıyor.
Özü hayatta azalıyor, yaşanır alanda din azalıyor. Yani onun altında işte o genel şey var. Yani ne yapalım ya, işte din biraz olsun.
Şartlara teslim olma hastalığı.
Evet. Bir de şunu sormak istiyorum hocam. Yani bir hatırlatma yapalım. Bu program akıp gidiyor. İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız. Değerli dinleyiciler, ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla konuşuyoruz. Hani İslam bu çağda bu kadar yaşanır gibi böyle çağda olanları kutsayan, dinin, Allah'ın ölçülerinin o çağın gereklerine göre değişebileceğini, devre dışı bırakılabileceğini ifade eden bir yaklaşım var. Onu değerlendiriyoruz muhterem hocamla. Hocam şöyle de bir şey var. İnsanlar tamam din hayatlarında azalıyor ama gene de Müslüman olmak gibi önemsedikleri bir şey var.
Yani, elbette.
Değil mi? Yani
elbette.
Yani
mürtet bir toplumu ya, konuşmuyoruz. Ha,
bütünüyle ya bu çağda dinsiz de olunur. Buna
diyen
belki
de var,
diyen de var ama bu bizim söylediğimiz şey değil bu. Yani bizim söylediğimiz
yok.
İnsandaki olay bu değil. Yani mümin olmayı önemsiyor. Ahirette inanıyor. Allah'a inanıyor. Ama sanki dinin hayatta bağlayıcılığını, hayatta azalmasını da normal görüyor. Burada
ya da naçar görüyor kendini.
Naçar görüyor. Yani o şeyi nasıl anlamalı? Yani hem ya ben Müslümanım, o aidiyetten kopmak istemiyor. Yani hayatında İslam ne kadar azalırsa azalsın, o aidiyetten kopmak da istemiyor yani.
Ama bu şükredilecek bir şey, evet, elhamdülillah. Yani hala kökler kurumamış elhamdülillah.
Kökler kurumamış.
Dal budanmış, kırılmış, üzerinden traktör geçmiş ama kök duruyor elhamdülillah.
Evet.
Bu Rabbimizin büyük bir lütfu. Bunun kıymeti bilinmesi lazım. Bir de biiznillah Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bereketi bu. Bu ümmetin bereketi. Yani fırtınalar, seller, felaketler kökten götürmüyor.
Elhamdülillah.
Bu büyük bir nimet. Burada üstadım, Çanakkale'de cihad edenler, inşallah ona cihad kelimesi kullanmak istiyorum. Çanakkale'de cihad edenler, bu gemiler çok kalabalık, biz pes edip gidelim demedikleri gibi, bütün bu bahsettiğimiz kaoslu ortama da pes etmeyeceğiz biz.
Evet.
Hatta
elhamdülillah.
Yani alkol müptelası bir mümin bile böyle, ama ben bir gün döneceğim Rabbime demeli.
Demeli. Evet.
Dönmüş olanı takdir edip ya Rabbi beni de böyle demeli. Yani faize bulaşmış bir mümin en kötü işe bulaşmış. Zinaya bulaşmış bir mümin en kötü işlerden birine bulaşmış bir mümin. Çalmış bir mümin, harama bulaşmış bir mümin, ama pes etmemeli. Yani şeytanın bir standart beklentisi var, bir de nihai beklentisi var bizde. Standart beklentisi bizden günahlara bat git yuvarlandır. Nihai beklentisi ise umutsuz kalmamızdır. Umutsuz kaldın mı zaten irtidat dahil her şey geliyor kapıya.
Evet.
Yani hasta nasıl canı çıkmadan umutsuz kalmıyor. Yani can, çıkmayan candan umut kesilmez deniyor ya. Bitmeyen imandan da umut kesmemek gerekiyor.
Evet.
Bu çok önemli.
O çok önemli.
Bu bir, bizim için önemli.
Evet.
Yani evet, bin bir melanetin içindeyim ama bir gün bir Kadir gecesi olacak inşallah deyip,
evet,
umutla yaşamamız
inşallah,
lazım.
İnşallah.
İki,
Ramazan'a doğru gidiyoruz.
Ya, iki, bilhassa çocuklarımız için, bilhassa çocuklarımız için, muallimsek talebelerimiz için, bir vakıfta görevliysek bizim emrimizde, idaremizde olanlar için, ama özellikle çocuklarımızı vurguluyorum. Sigara içti, sabah namazına kalkmadı, annesinin bileziklerini çaldı, kaçtı, arkadaşlarıyla gece sabaha kadar dolaşıyor, uyuşturucuya, tutuşturucuya bulaştı. Ya bırak bunları, hepsi ne olursa olsun, mümin bir anneysen, mümin bir babaysan, sular yükselirken bile çocuğuna umutsuz bakmayacaksın, eğer Nuh'u da peygamber kabul ediyorsan aleyhisselam.
Evet.
Yani anneler babalar çocukların kabahatlerini bilecek ama hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden büyük kabahat yapabileceğini düşünmeyecek çocuğun. Nuh Aleyhisselam'ın örneği ne muhteşem örnek.
Ya, değil mi?
Sen asırlarca babaya, peygambere isyan et. Ben dağa çıkarım baba, sen beni merak etme de. Buna rağmen yavrum gel aklını başına al de, nasihat et. Bir de geçen gün ben tembih ettiğim halde sigarayı gene içti. Bu adam olmayacak diye evden kov.
Evet.
İşte bu şeytanın beklediği sahnedir.
Doğru.
Bu şeytanın
kucağına atmaktır.
Yani ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyuruyor? Şeytana yardım etmeyin diyor. Yardım bu işte, şeytana yardım bu. Yani biz iki kademeli bir şekilde şeytanın karşısında duruyoruz. Birincisi, şeytan bize hata yaptırmak istiyor. Çocuğuma hata yaptırıyor. Sigaraya bulaştırıyor, uyuşturucuya, tutuşturucuya, her şeye bulaştırıyor çocuğu. Belki cinayete bulaştırıyor. Şeytanın misyonu bu zaten. Ama bir gün onu veya beni umutsuz hale getirince küfür bu zaten.
Evet.
Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Kafirlerden başkası Allah'tan umudunu kesmez diyor.
Kesmez, evet.
Çünkü umut kestin mi elektrik kesildi.
Evet.
İletişim bitti. Göklerle, rahmetle bağ koptu.
Bak.
Bu sebeple bugün bütün bu faciaları konuşuyoruz. Ben günlük olarak masama gelen sorulardan emin olunuz, bu düşüncede olmasam hayattan, dinden umudum kesilmesi lazım. Öyle vahim şeylerle karşılaşıyor. Hiç aklı hayale gelmez insanların, dini kimliği olan insanların işlediği hatalara bakıyorsun. Ama düşünüyorum ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha vahşi bir topluma gelmiş ve onlara veda hutbesi okumuştu sonunda.
Yeah,
kaldı evet. Ki bu imandan, Allah'tan umudunu kesmemiş bir insan. Dolayısıyla bizim yani şartelin kapanması demek olan, bütün iletişimimizin kesilmesi demek olan umutsuzluğa kapılmayacağız. Kendimiz için,
evet.
Çocuklarımız için. Ve üçüncü bir nokta var üstadım. Anlıyorum siz saate bakmaya başladınız.
Yok, biraz var daha, şöyle 6-7 dakikamız var hocam.
Burada pes etmek yok dedik. Yani umutsuzluğa kapılmak
burada,
yok dedik.
Yani sözlerinizi gene toparlıyorsunuz. O zaman şunu da şey yapalım hocam. Yani hem imanını önemseyen ama bu arada da zihninde işte bu çağda bu İslam falan soruları giren insanlara yani dinle ilişkiyi daha sağlıklı getirme noktasında neler tavsiye ederiz?
Şu anda evet. Unutmayayım diye de onu not evet. aldım hocam.
Buyurun.
Benim kanaatim şu anda ümmeti Muhammed'in, yani kanaatim derken böyle çok değerli sanki bulunmaz bir kanaat. Bir mümin olarak düşündüğüm şey, şu anda halifemiz yok.
Evet.
Bir askeri paktımız yok. İslam konferansı diye bir teşkilat var, ne olduğu bir ümmet olarak gerçekten dağınık durumdayız ama bunların hepsi hakikat. Hele halifemizin olmayışı bir facia. Fakat hocam bana göre en büyük sorun İstanbul'un bir köşesinde veya Çorum'un bir kasabasında ya da Sivas'ın bir nahisinde, Edirne'nin, hele Edirne'nin bir ilçesinde bir anne babanın Kabe ziyareti yapar gibi adeta.
Evet.
Bak yavrum, Müslümanlık bu adam gibi yaşanır denecek örnek insanımız yok. 3 tane 5 tane hoca efendi var, şeyh efendi var. Onlar kendi hallerinde nereye yetecekler?
Evet.
Bu sebeple iki şey çok önemli hocam. Varsa mini bir örnek, yani bunu mukaddesattan sayıp korumak lazım.
Doğru.
Yani bütün bu liberalist bataklığa, kapitalist zulme rağmen Allah korkusuyla yaşıyor.
Evet.
Yani bataklığa batmamış. Hediye kabul ediyor ama insanlardan asla bir şey istemiyor
evet.
gibi. Yani örnek bu zamanın işte sahabi kafalı insanı diyeceğimiz insanları son numunemiz olarak nesilleri kaybolmadan korumak zorundayız.
Evet.
İki, bence Eyüp Sultan'a ziyarete geliyor ya insanlar.
Evet.
Yanı başlarındaki bir imam efendiye götürseler çocuklarını daha müessir olur diye düşünüyorum. Çünkü Eyüp Sultan da bir de döner yiyip oradan da bir takke hediye alıp gel der mi, o iş bitiyor. Nasihat eden bir diriyi örnek almak daha canlı hocam. Yani o gereksiz manasında demiyorum bunu. etkin yani, olmak
ziyaret bakımından. Eden etsin.
Ya herkes
dua
etsin.
Dua eden etsin, okuyan, Fatiha okuyan okusun.
Ebu Güdde hocamla evet. Rahmetullahi aleyh İstanbul'u gezerken bu konuya devam edeceğim ama tatlı bir hatıra.
Lütfen.
Dedi ki Nurattin beni dedi Halid bin Zeyd'e götür dedi. Evet. Radıyallahu anh. Gittik. Orada dakikalarca okudu. Üstelik de o gün tamirat varmış, kapalıydı türbe, dışarıdan okudum. Ben de kısa okudum, kenarda bekliyorum. Yani hazır vaziyette götüreceğim. Çıkınca bir yarım saat oyalandı orada ama. Dedi Nurattin uzattın mı dedi. Estağfurullah hocam dedim. Bu akşama kadar durun da ayakta durdunuz, yoruldunuz ona ben. Çünkü sandalyeyi aradım. Hem oturmam diye işaret yaptı. Derken sonra arabaya binince dedi ki Nurattin dedi. Şimdi dedi Suudlular dedi bidat diyecek buna dedi. İyi ki beni görmediler orada, tartışmadık kimseyle dedi. O Riyad da yaşıyordu çünkü. Ama dedi ben onlara derdim ki sana da söyleyeyim dedi. Ben onlara derdim ki ben bu türbeye falan gelmedim. Bu topraklara gelen ruhu ziyaret ediyorum ben dedi.
Allah Allah.
Bu adamı
Allah
değil
Allah
dedi.
Allah. Ya,
bu ruhu ziyaret ettim dedi. Bu ruhu ziyaret nerede edebiliyorsan o ziyaret ziyarettir zaten dedi ve ağlamaya başladı.
Evet.
Ben de araba kullanıyordum. Bir kenara çekmek zorunda kaldım. O ağlayışına dayanamadım yani. Ben
evet,
de gariplendim.
Evet, evet.
Şimdi üstadım yani Halid bin Zeyd radıyallahu anh'ın ruhu da önemli. O mübarek mekan da önemli yani.
Evet.
Orada yapılan dualar onun kabri orada olmasa bile orada yapılan asırlarla yapılan.
O ruhla buluşuyor yani.
Yani buluşuyor. Evet. Şimdi Edirne'nin bir kasabasında ahlakı, tipi uygun bir hoca efendi veya bir bakkal hiç fark etmez.
Evet.
İslam terbiyesi yüzüne yansımış bir bakkal ziyaret edilmeli. Yani yeni nesil hocam televizyondaki şov adamlarından başka internette fenomen mi ne deniyor?
Fenomen
adam, fenomen adamlardan başkasını tanımıyor. Mahrum bu nesil.
Aynen, aynen.
Ciddi bir mahrumiyet.
Ben de diyorum hocam İslam'ı güzel yaşayan insanlar dolaşmalı böyle. İnsanlar görmeli.
O zaman onu. Şov olacağı için o da tesir etmez.
Şov
de.
Değil. Hayır. Yani sokakta görebilmeliyiz onları diyorum.
Aynen,
hayatın
evet.
içinde görebilmeliyiz onları.
Bu görüntü hocam çok etkili.
Evet, evet.
Yani namazı kitaptan öğrenmekle kılan bir adama bakıp öğrenmek arasındaki fark
çok
bu.
Doğru. Evet.
Çok önemli. Bence bu zamandaki büyük kıtlığımız yani kitapları olan ama kendisini göremediğimiz alimlerin varlığıdır.
Evet.
Hasta göremiyor. Bir sürü sebep var. Yani onları kınama manasında söylemiyorum bunu. Alimlerimiz meydana çıkıp seyredilebildikleri zaman ki ashab-ı kiramda Efendimiz'i bakıp da İslam'ı öğrendiler.
Elbette. Yani.
İşte
elbette,
peygamber
tabii,
bu
tabii.
diye öğrendiler. Bunun üzerinde belki çareler üretmeliyiz ama Allah-u Teala'nın dinini öğreten alimler, hoca efendileri yıpratılma tehlikesi çok kötü hocam.
Evet.
Yani Kabe'nin taşlarının sökülmesi gibi bir şey
evet,
bu.
Evet.
Onlar haşa bir put gibi yani üzerine tutan cennete giriyor der gibi vebal olacak bir şekilde elbette göremeyiz biz. Ama temsil ettikleri, oynadıkları rol, misyonları bu çağda bizim alternatifsiz kaldığımız bir şey oldu.
Evet.
Yani ümmette bu kadar ilmin bol olduğu ama örnek alemin bulunamadığı zamana rastlamadı herhalde.
Evet.
Çok
evet,
fena yani.
Evet.
İstiklal Harbi yıllarında o kıtlıkta bile filan yerdeki bir zat ihtiyar oturuyordu gidip insanlar ziyaret edebiliyorlardı. Yasaklı yıllarda bile örnek insanlar vardı. Şimdi bolluk var, kalite yok gibi bir sorunla karşılaştık.
Evet, onlar da olur inşallah hocam.
İnşallah.
Son sözlerinizi alayım bu yani en son ne dersiniz bu İslam'ın bütününü kabul etmek ve yapabildiğimizi yapmaya çalışmak noktasında.
Herhalde biz ashab-ı kiramı yüzlerce kere daha okumak zorundayız.
Elbette evet.
Tam bir teslimiyet.
Evet.
Bütün enerjisini Allah'a adama teslimiyeti olarak.
Evet.
Ashab-ı kiramdan sonraki nesiller ise bir süreliğine dursun kitaplarda.
Evet.
Çünkü geri bu tarafa doğru gelindikçe hep bir cümle kırpıla kırpıla İslam geliyor.
Allah Allah evet.
Ashab-ı
evet.
kiramda ise full İslam deniyor yani. Full İslam. Yapamasak bile orijinali unutmayalım bari.
Mutlak, çok yani, güzel.
Duyduk ve itaat ettik.
Ashab-ı
kiramda %100 bir kelime bu. Biz de duyduk, itaat etmeye çalışıyoruz. Oluyor. Bir sonraki nesilde duyduk ama bakalım olacak maazallah.
Allah korusun.
Bu sebeple ashab-ı kiram korunduğu kadar İslam ayaktadır Allah'ın izniyle.
Evet, çok
onlar
güzel.
Bir din değil şüphesiz ama Allah'ın razı olduğu nesil.
Evet.
Demek İslam onlar gibi yaşanabiliyormuş.
Radiyallahu anhüm.
Anhum cemiyan.
Cemiyan. Hocam Allah razı olsun. Çok amin. Teşekkür ediyoruz. Amin. Değerli dinleyiciler, Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. Ramazan'a doğru gidiyoruz. İnşallah gelecek programımız hemen Ramazan'ın ilk günü olacak. Ramazan'ın ilk gününde buluşmak dileğiyle, niyazıyla hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.